Merhaba, ben Yusuf. Ninartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Cathy O'Neill'in Weapons of Mass Destruction adlı kitabı. Büyük veri ve algoritmaların toplumsal kararları nasıl etkilediğini inceleyen 2016 tarihli bir kurgu dışı çalışmadır. Matematikçi ve veri bilimci olan O'Neill, algoritmaların kendiliğinden tarafsız olduğu düşüncesine karşı çıkar. Ona göre bir model, hangi verinin önemli sayılacağına, başarının nasıl ölçüleceğine ve kimin riskli kabul edileceğine dair insan tercihlerini taşır. Kitap, kredi değerlendirmesi, sigorta, işe alım, eğitim, reklamcılık ve polislik gibi alanlardaki modellerin mevcut eşitsizlikleri nasıl büyütebildiğini anlatır. O'Neill, geniş ölçekte zarar veren bu sistemleri matematiksel yıkım silahları olarak adlandırır. Temel amacı, teknik görünen kararların sınıfsal, ırksal ve demokratik sonuçlarını görünür kılmaktır. Kitap, formüllere duyulan otomatik güvenin yerine şeffaflık, denetim ve itiraz hakkı talep eden eleştirel bir bakış önerir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, matematiksel yıkım silahlarının üç ayırt edici özelliği, O'Neill'in merkez kavramı, her algoritmanın zararlı olduğu anlamına gelmez. Matematiksel yıkım silahı, özellikle üç niteliğin birleştiği modelleri tanımlar. İlk nitelik kapalılıktır. Karardan etkilenen kişi, hangi verilerin kullanıldığını, modelin neyi başarı saydığını ve sonucu nasıl ürettiğini çoğu zaman bilemez. İkinci nitelik ölçeklenebilirliktir. Bir kurumun binlerce ya da milyonlarca kişi hakkında aynı yöntemi kullanması, küçük bir hatayı veya önyargıyı toplumsal düzeyde büyütür. Üçüncü nitelik zarardır. Model yalnızca tahminde bulunmaz, insanların işe girme, eğitim alma, kredi kullanma ya da daha yüksek bedeller ödeme ihtimalini doğrudan değiştirir. Bu çerçeve önemlidir çünkü tartışmayı algoritmalar iyi mi kötü mü gibi basit bir ikilikten çıkarır. Asıl soru, modelin kimin üzerinde etkili olduğu, hatasının bedelini kimin ödediği ve yanlış bir sonuca karşı hangi başvuru yolunun bulunduğudur. Bir navigasyon uygulamasındaki hata ile bir işe alım sistemindeki hata aynı değildir. İkincisinde hata, gelir ve gelecek fırsatları etkileyebilir. O'Neill bu nedenle teknik doğruluğun, adaletin ve hesap verebilirliğin yerine geçemeyeceğini savunur. İkinci olarak, geri besleme döngüleri yoksulluğu nasıl kalıcı hale getirir? Kitabın en güçlü açıklamalarından biri, tahmin modellerinin yalnızca dünyayı ölçmediği, dünyayı yeniden şekillendirdiği fikridir. Bir model, geçmiş verilerden hareketle belirli bir mahalleyi, okul türünü ya da kişi profilini riskli sayabilir. Ardından kurumlar bu tahmine göre kredi vermeyebilir, daha fazla denetim uygulayabilir veya fırsatları azaltabilir. Ortaya çıkan olumsuz sonuçlar da sonraki veri setine girer ve ilk tahmini görünüşte doğrular. Böylece model, önceden var olan eşitsizliği nesnel bir gerçek gibi kayda geçirir. O'Neill özellikle yoksul insanların bu döngülerden daha ağır etkilendiğini gösterir. Varlıklı biri yanlış bir değerlendirmeyi avukat, tasarruf, ağ ilişkileri ya da alternatif seçeneklerle telafi edebilir. Gelir sınırlı bir kişi ise yüksek faiz, pahalı sigorta, reddedilmiş başvuru veya düşük ücretli iş gibi sonuçlarla karşılaşabilir. Türkiye bağlamında da adres, eğitim geçmişi veya dijital davranış gibi dolaylı göstergelerin tek başına kişinin yeteneğini ve güvenilirliğini temsil etmediği düşünülmelidir. Kitabın mantığı şudur, geçmişteki eşitsiz sonuçları veri olarak alıp, geleceğe otomatik biçimde taşımak, tarafsız tahmin yapmak değildir. Bu, eşitsizliği yönetim kararı haline getirmektir. Üçüncü olarak, işe alım ve eğitimde ölçülen şey ile değer verilen şey arasındaki fark, O'Neill, kurumların kolay ölçülebilen göstergeleri gerçek başarıyla karıştırma eğilimini eleştirir. İşe alım algoritmaları, adayın uygunluğunu doğrudan gözlemlemek yerine özgeçmiş anahtar sözcükleri, geçmiş davranışları, test sonuçları veya çevrim içi veriler gibi vekil ölçütlere dayanabilir. Eğitim alanında ise okul performansı, sınav sonuçları ve öğretmen değerlendirmeleri sayısal hedeflere bağlanabilir. Sorun, bu sayıların bütünüyle anlamsız olması değildir. Sorun, karmaşık insan özelliklerini tek bir puana indirgemeleri ve puanın nasıl üretildiğinin gizli kalmasıdır. Bir öğretmenin öğrencilerinin başarısı, yalnızca öğretim kalitesine değil, sınıfın ekonomik koşullarına, okulun kaynaklarına ve öğrencilerin destek düzeyine de bağlıdır. Buna rağmen dar bir performans metriği ödül ve ceza aracı haline gelirse eğitimin amacını değiştirebilir. Kurumlar öğrenmeyi geliştirmek yerine puanı yükseltmeye yönelir. Benzer biçimde işverenler de potansiyeli değerlendirmek yerine geçmişte avantaj sağlamış adayları seçebilir. Kitap, ölçümün karar vermeye yardımcı olabileceğini kabul eder. Fakat ölçütün amaç haline gelmesine itiraz eder. Sağlıklı bir sistem, model çıktısını nihai hüküm değil, insan denetimi ve bağlam bilgisi gerektiren bir işaret olarak ele almalıdır. Dördüncü olarak, tahmine dayalı polislikte veri, denetim yoğunluğunu yeniden üretir. Kitap, tahmine dayalı polislik örneği üzerinden verinin tarafsız bir suç haritası olmadığını açıklar. Polis faaliyetinin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla olay kayda geçer. Bu kayıtlar, o bölgede daha fazla suç bulunduğu sonucuna temel yapılırsa, sistem yeniden aynı bölgeye daha çok polis yönlendirebilir. Artan denetim, daha çok küçük ihlal ve gözlem kaydı üretir. Sonraki model de bu verileri yüksek risk işareti sayar. Böylece kayıtlar, suçun tamamını değil, aynı zamanda devletin nerede ve kimi daha sık denetlediğini de yansıtır. O'Neill'in vurgusu, tahmin araçlarının polislerin bireysel niyetinden bağımsız olarak ayrımcı sonuçlar üretebilmesidir. Model, geçmiş uygulamaların izlerini veri olarak devralır. Bu nedenle yalnızca modelin teknik isabet oranına bakmak yetersizdir. Hangi suçların ölçüldüğü, hangilerinin görünmez kaldığı ve hatalı tahminin hangi topluluklara maliyet yüklediği de sorgulanmalıdır. Bu tartışma, kamu otoritesinin algoritmik araç kullanmasında daha yüksek bir standart gerektiğini gösterir. Özel şirketlerdeki yanlış sınıflandırma ciddi olabilir, ancak polislikte yanlış sınıflandırma özgürlük, güvenlik ve vatandaşlık haklarıyla ilgilidir. Kitap, verimlilik vaadinin temel haklara ilişkin denetimin yerini alamayacağını savunur. Son olarak, şeffaflık tek başına yetmez, itiraz ve bağımsız denetim gerekir. O'Neill'in önerdiği yaklaşım, algoritmaların tamamen terk edilmesi değildir. Kitap, yüksek etkili modellerin denetlenebilir, anlaşılabilir ve düzeltilebilir olması gerektiğini savunur. Şeffaflık, bu sürecin ilk adımıdır. Bir kişi neden kredi alamadığını, neden yüksek sigorta bedeliyle karşılaştığını veya neden otomatik bir elemeden geçtiğini öğrenebilmelidir. Fakat kaynak kodunun açıklanması tek başına yeterli değildir. Teknik belge, etkilenen yurttaş için anlaşılmaz kalabilir ve modelin adil çalıştığını garanti etmez. Bu yüzden anlamlı açıklama, itiraz hakkı, insan incelemesi ve bağımsız denetim birlikte gerekir. Denetim, modelin yalnızca ortalama doğruluğunu değil, farklı gelir grupları ve topluluklar üzerindeki hata dağılımını da incelemelidir. Ayrıca modelin hedefi sorgulanmalıdır. Bir sistem şirket karını ya da maliyet azaltmayı en üst düzeye çıkarıyorsa, toplumsal zararları kendiliğinden hesaba katmaz. O'Neill, veri bilimi meslekleri için tıp alanındaki zarar vermeme ilkesine benzer etik sorumluluklar düşünmeye çağırır. Bu yaklaşım, teknolojiyi romantikleştirmek veya şeytanlaştırmak yerine, güç kullanan her karar mekanizmasına uygulanacak somut bir kamu yararı ölçütü sunar. Modelin etkisi büyüdükçe açıklama, düzeltme ve sorumluluk yükümlülüğü de büyümelidir. Sonuç olarak, Weapons of Mass Destruction, veri bilimiyle doğrudan çalışanlar kadar, günlük hayatında otomatik kararların etkisini hisseden genel okurlar için de uygundur. Yazılımcılar, analistler, yöneticiler ve insan kaynakları uzmanları modellerin yalnızca teknik performansını değil, hedeflerini ve yan etkilerini de değerlendirmeyi öğrenebilir. Hukukçular, gazeteciler, eğitimciler ve kamu politikasıyla ilgilenenler ise algoritmik kararların hesap verebilirlik. Ayrımcılık ve yurttaşlık haklarıyla bağını daha net görebilir. Kitabın pratik faydası, her otomatik sistem karşısında sorulabilecek soruları öğretmesidir. Bu karar hangi veriye dayanıyor, hata kimleri etkiliyor, kişi sonuca itiraz edebiliyor mu, model geçmiş eşitsizlikleri yeniden mi üretiyor? O'Neill'in çalışması, büyük veriyi sadece teknik yenilik veya ekonomik verimlilik başlığı altında ele alan kitaplardan bu yönüyle ayrılır. Somut kurumlar ve gündelik karar alanları üzerinden soyut görünen istatistiksel modellerin hayat şanslarını nasıl dağıttığını gösterir. Çözüm önerileri, sorunun genişliği karşısında tüm ayrıntıları kapsamayabilir. Buna rağmen kitap, algoritmik adalet tartışmasının temel metinlerinden biri olmayı sürdürür. Özellikle yapay zeka araçlarının daha yaygın hale geldiği bir dönemde, hız ve tahmin gücünün adil karar verme ile aynı şey olmadığını hatırlatır. En önemli katkısı, matematiğin otoritesini reddetmek değil, bu otoritenin demokratik denetime açık olmasını istemesidir. Destek olmak isterseniz, Kati O 039, Nil kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.